Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir 40 Ambar programı ile yine karşınızdayız efendim. Bendeniz Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Efendim bugün iki konuyla yine karşınızda olacağız. Aslında iki konu da aktüelitesini, güncelliğini koruyan konular. Bunlardan birisi nüfus politikaları, doğurganlık politikaları üzerine olacak. Ergün hocamızın da hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde bir yazısı vardı. Doğurganlık siyasetinin manasızlığı diye. O yazıyı merkeze alıp onun üzerinden nüfus ve doğurganlık doğum politikaları üzerine bilinenlerin ya da kabul görülenlerin aksine bir yazı yazdı hocamız. Onu değerlendirmeye çalışacağız. Yine programımızın ikinci bölümünde son günlerde tekrar medyanın gündemine düşen, dolayısıyla bizim de gündemimize düşen şiddet hadiselerine bir değinmek istiyoruz. Kadın ve şiddet, çocuk ve şiddet, genel olarak toplum ve şiddet konuları üzerinde durmak istiyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam bu hafta yine çok güzel bir yazı kaleme aldınız Yeni Şafak gazetesinde hafta sonunda. Doğurganlık siyasetinin manasızlığı idi yazının başlığı. Genel kabullerin aksine hocam siz nüfus çoğalmasının, işte doğurganlık artışının aslında çok da böyle kontrol edilebilecek bir şey olmadığını, bunun üzerinden bir politika, bir siyaset geliştirmenin aslında hani çok da bu topraklarda uygulanabilecek bir şey olmadığını söylediniz genel olarak. Çok farklı bilgiler, önermeler de vardı. Fakat hocam biz şunu biliyoruz ki ya bunu gerek Batı ülkeleri gerek kendi ülkemiz zaman zaman bu nüfus artışını bir politika olarak benimsedi.
Evet.
Bir zamanlar işte geçim derdiyle, tüketim derdiyle ya da kendi kendimize yetememe derdiyle aile planlaması uygulandı bu topraklarda. Evet. Sonra baktık işte ya azalıyor muyuz, ne oluyor diye bir kendimize döndük. Bu sefer de işte nüfus teşvikleri başladı. İşte bizzat başbakan işte bunu sıkça zikrediyor. İşte katıldığı düğün törenlerinde ya da her fırsatta işte yeni evlenenlere en az 3 çocuğunuz olsun telkininde bulunuyor. Sanki böyle ara dönem politikalarına dönmüş durumda bu nüfus meselesi. Ben birkaç istatistik paylaşmak istiyorum. Siz de yazınızda paylaştınız bu nüfusla ilgili. Hocam 2023'te ülkemizin nüfusunun 82 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre. Ve 2023'te 15 yaşın altındaki nüfusumuz %22'ye gerileyecekmiş. 65 yaş üzerindeki nüfus ise %9 olacakmış. Şu an Türkiye dünya nüfusunun %1.1'ini oluşturuyor. Ve 187 ülke arasında da 18. sırada yer alıyoruz nüfus olarak. Yine şu an yani bu 2010-2015 yılları arasında Türkiye'nin nüfus artış hızı %1.3. Bunun şu tür ayrımları da var hocam. Mesela Türkiye'nin batısındaki doğurganlık oranı 1.7 iken işte doğuda bu 3.3. Tabii bu rakamlar üzerinden de bir takım siyasetler de geliştiriliyor. Ya işte batıdaki nüfus azalıyor, işte doğudaki nüfus artıyor. Bu Türkiye'nin ileriki siyasetlerini etki eder mi acaba tarzında böyle kaygılar ortaya çıkıyor. Buna kaygı demek doğru mu? O kelimeyi de burada yanlış kullanmayalım.
Evet.
Yine ilginç olan bir bilgi daha var. Şu an Türkiye'nin ortanca yaşı 28.9. 2050'de bu yaşın 40 olacağı yine tahmin ediliyor. Yani ortanca yaşımız 40. Ortanca yaş nasıl belirleniyor? İşte nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı bu 28.9 şu anda. Hocam siz de yazınıza şöyle başladınız. Dediniz ki Türkiye gibi farklı bir gelenekten, yani İslam geleneğinden gelen bir toplumda ulus devlet modeliyle nüfus projeksiyonlarının hiçbir anlamı yoktur diye başlıyorsunuz yazınıza. Hocam bunu biraz açabilir miyiz?
Evet, çok teşekkür ederim.
Bu mana, bu anlamı nasıl yok sayacağız hocam?
Evet. Ya tabii bu çok önemli bir mesele. Nüfus özellikle 19. yüzyılda imparatorluklar parçalandığı zaman, ulus devletler yeryüzünde somut bir biçimde geliştiğinde self-determinasyon, kendi kaderini belirleme siyaseti nüfusla bütünleşerek uygulandığı zaman devletler de nüfusla siyaset arasındaki ilişkiyi doğrudan algıladılar ve dolayısıyla buna göre bir takım projeksiyonlar oluşturdular, planlamalara başvurdular. Bunu biraz daha açarsak şu, ya bir ülkedeki nüfus, işte Türkler diyelim, Türklere gidiliyor, başvuruluyor. Onlar nasıl bir yönetim istiyorlarsa biz kaderimizi tayin etmek istiyoruz. Çoğunlukta çıkıyorlarsa onlar orayı yönetmede en belirleyici nüfus oluyorlar. Böyle bir durumda tabii ki ulus devletler de nüfusu önemsiyorlar. Ve doğurganlık siyasetlerini geliştirmeye başlıyorlar. Bu Malthus'un teorisiyle biraz daha farklı bir şey. Yani Malthus da işte 18. yüzyılın sonlarına doğru yazdığı bir kitapta nüfusla ilgili çok büyük, etkileyici bir kitap, önemli bir kitap ve nüfus siyasetini belirleyen bir kitap oldu. Pardon, orada da ana düşünce şu: gittikçe doğurganlık artacak çünkü işte sağlık sorunları çözülüyor, bilim gelişiyor, ölümler azalıyor, dolayısıyla nüfus artacak. Fakat öte yandan yiyecekler az. Bu nüfusun artışıyla beslenme arasında ters orantılı bir ilişki var. Bunu çözmek için de nüfusu denetlemek, kontrol etmek ve yönetmek gerekiyor. Yani doğumları azaltmak lazım. Uzun süre Avrupa'da bu iki siyaset yan yana gitti. Yani hem ulus devletler bir yandan kendi gelecek siyasetlerini garanti altına almak için nüfusu belli bir düzeyde, oranda tutmak istediler. Bir yandan da azaltmaya çalıştılar. Ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceğini, fakat öte yandan siyaseti de olumlu yönde etkileyeceğini. Bir paradoks var. Bu siyaset güdüldü. Fakat daha sonraki dönemde Avrupa bundan vazgeçti yani. Baktı ki nüfusu çok azalıyor, dışarıdan birçok göç alıyor. Efendim işte zamanla bu çok artarsa, yani işte diyelim İngiltere'de o yani farklı topluluklar varsa, self determinasyonla düşünürse kendi kaderini belirleme, diyelim yarın orada Müslümanlar çoğaldığı zaman efendim biz Müslüman bir yönetim istiyoruz dendiğinde ne olacak? Fakat böyle bir şey gerçeklikte olmuyor çünkü oraya yerleşen Müslümanlar da işte Britanya kimliği denen bir üst kimlik İngiltere geliştirdi. Dolayısıyla artık onun etnik kimliği, dini kimliği önemli değil. Britanyalı olmak önemli. Onu benimsedikten sonra bir problem çıkmıyor.
Yani dönüşüm başlıyor aslında, değil mi hocam? Yani herkes, yani o gruplar kendi kimliklerini muhafaza da edemiyorlar.
Edemiyorlar. Şimdi Türkiye'de uzun süre işte nüfus çoğalıyor. Biz bunu nasıl besleyeceğiz? Sağlık ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağız? Eğitimi nasıl vereceğiz? Tayyip Erdoğan bunu ters yüz etti. Tam tersine, aslında nüfusun çoğalması dinamik bir şey. Daha fazla yol üretmemizi tam tersine sağlıyor. Daha fazla konut. Bu aslında fazla üreterek ekonomiyi de canlı tutuyor. Hakikaten de AK Parti'nin uyguladığı siyaseti de bu oldu. Fakat biz bütün bunları ulus devlet bağlamında düşünüyoruz. Yani işte kendi nüfusumuz sadece Türkiye'nin sınırları ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Ve Avrupa sadece nüfusu Almanlar Alman sınırları içinde, İngilizler İngiliz sınırları içinde düşünüyorlardı ve ona göre nüfus politikaları belirliyorlardı. Oysa durum böyle olmadı. Yani bütün bu öngörüler yanlış çıktı. Çünkü dünyada ciddi anlamda nüfus hareketleri var. Savaşlardan, açlıklardan, afetlerden kaynaklanan nüfus hareketleri. bu projeksiyonları aslında ters yüz ediyor. Türkiye'de de bu daha da çok belirgin. Özellikle biz farklı bir gelenekten geliyoruz dedik. Biz işte ulus devlet yerine ne dersek diyelim, hala bizde millet, İslami düşünce temelli bir millet anlayışı var bu coğrafyada.
Evet.
Müslüman olduktan sonra Afgan da olsa, Kürt de olsa, Kürtler zaten bu coğrafyada, Ruslar da olsa, başkaları da olsa, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da geldiği zaman biz bu dini kimliğimiz nedeniyle onlara kucak açmışız. Kucak açıyoruz ve bir süre sonra o insan da bu coğrafyayla bütünleşiyor zaten. Dolayısıyla Anadolu sürekli yeni nüfus almış bir coğrafya. Ve bizim bu projeksiyonlarda bulunmamız bence çok sınırlı bir gerçekliği yansıtıyor. Tam bir gerçekliği yansıtmıyor. Bizim önemli olan Anadolu'da hem zenginlik üreten hem de adalet üreten bir toplum olmamız. Biz zenginlik ve adaleti ürettikten sonra nüfus problemi yaşanmaz. İslam dünyasında da öyle. Yani siz de Mekke ve Medine'ye gitmişsinizdir. Arabistan diyelim kendi nüfusunu işte diyor ki Arabistan şu kadar. Ne kadar diyor şu an tam hatırlamıyorum ama 25 mi Arabistan nüfusu?
Yani, o civarda.
O civarlar. Dolayısıyla kendi nüfusum azalıyor, çoğaltayım. Halbuki biz mesela işte Mekke'ye gittiğimiz zaman orada Afrika'dan gelen, Pakistan'dan gelen,
uzak
Müslüman,
doğudan gelen, Endonezya'lı, Bangladeşli.
Ya onlar da Müslüman ve dolayısıyla onların da o topluma katılımını sağlamak lazım. Bunlar gelen barbarlar olarak, bizi ele geçiren barbarlar olarak algılamak yerine bunları bize katarak onlarla yenileşeceğimizi, onlarla güçleneceğimizi, onlarla var olacağımızı düşünmemiz lazım.
Yani o zaman
Türkiye
hocam,
bunu sağlıyor hakikaten.
Biraz biz o şeyden mi koptuk hocam? Hani hepimizi bir araya getiren o ortak hamurdan, o üst değer.
Kesinlikle.
O zaman biz o üst değerden de uzaklaştık. Yani bu topraklarda hepimizi bir araya getiren İslam hamuruydu.
Evet.
O zaman bu kaygı bizim o hamurdan uzaklaştığımızı da gösteriyor.
Ulus devlet düşüncesine yönelmemiz. Ümmet ulus devlete sığmayacak kadar büyük ve değerli bir bakış açısıdır. Büyük ve değerli bir siyasettir, bir anlayıştır. Arabistan Türkiye'den daha çok ulus devletçi. Bakın çok enteresan. Türkiye laik devlet olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Arabistan'dan daha ümmet anlayışına yakın bir devlet. Bu politikalarından dolayı. Kenan Evren 12 Eylül'ü hatırlayın.
Evet.
Beğenmediğimiz Kenan Evren Afganistan'dan gelen insanlara kucak açtı. Şu siyaset, bu siyaset. Gece kondulara yerleştirmedi Türkiye bu insanları. Bu toplumla temas olmasını sağlayacak imkanlar verdi. Bu bizim tarihimizde, Anadolu'nun tarihinde, geleneğinde var. Yani Osmanlı'dan akıp gelen bir şey bütün kırılmalara rağmen. Ama Arabistan işte maalesef o kutsal Mekke beldesinde, Emin beldede bakıyorsun çevresinde gece kondular var. Ve oradaki Müslümanlar oraya mahkum edilmiş gibi. Biz bunları açtığımız zaman, düşündüğümüz zaman nüfus kendisini yeniler. Ve bir de şu var, yani doğurganlık. Türkler doğurmadığı zaman Anadolu'ya başka kavimler gelir, onlar doğurur. Batı doğurmadığı zaman Doğu doğurur. Bir kavmin kadını doğurmadığı zaman başka bir kavmin kadını doğurur. Dolayısıyla kısırlıkla doğurganlık dengesini bulur yani. Bu yeryüzünde böyledir ya. Bugün mesela toplumda kadın ve erkek oranının birbirine yakın olması değil mi? Allah'ın bir ayetidir bu. Orada da aynı şey geçerli.
Evet.
O nedenle nüfusla ilgili, bu doğurganlık siyasetiyle ilgili bu projeksiyonlarda bulunurken bu ana ölçülerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan uzak durmamak gerekiyor.
Hocam yine yazınızın bir yerinde şunu söylüyorsunuz. Bu Malthus'un teorilerini de sıraladıktan sonra. Yani tek tek bireyin yararını değil de devletin yararını gözeten, sürekli
evet,
hani devleti ön plana çıkaran, bir kurumu, bir müesseseyi ön plana çıkaran bir anlayışla nüfus politikaları kutsal bir görev gibi addedildi. Yani doğuda bireyden daha çok, yani bizim kültürümüzde müesseseler önemli değil midir? Yani sanki biz tam tersini, hani bunu batıya bunu hasrediyoruz bu teorilerle, ama bizde asıl olan hani birey midir yoksa müesseseler midir hocam? Yani bu açıdan da baktığımız
yani
zaman
tabii,
yani devlet ebed müddet mantığıyla hani biz hep böyle bireyi de devletin payandası gibi görüyoruz. Evet. Bu burada bir tenakuz yok mu acaba?
Şimdi orada tabii ulus devlet nüfus politikalarını kendi açısından bakıyor, değerlendiriyor ve bir takım siyasetler ortaya koyuyor. Onu vurgulamak istedim daha çok. Ama yani doğurmak bir devlet siyaseti olmaktan çok bireysel bir eylemdir. Bir insanın, bir toplumun, bir ümmetin, bir kavmin daha çok sosyolojisiyle ilgili olan bir şeydir. Ama devletler bunun üzerine bir takım politikalar düşünebilirler. Fakat bizim onları merkeze almamamız, toplumun kendi tabiatıyla hareket etmemiz, insanın kendi özel hakkıyla hareket etmesi önemli. Yoksa tabii ki yani kurumlar derken orada devletin nüfus politikaları üretmesinin yanlışlığına dikkat çektim. Çünkü bu ulus devletler bir de sadece ulusal sınırları dikkate alarak bu politikaları üretiyorlar. Halbuki bunlar şeyi de dikkate almıyorlar. Yani işte göçler olacak, savaşlar oluyor, nüfus hareketleri var. Çünkü onlara göre kendi ulusal sınırları var, duvarlar çekmişler ve geleceği de ona göre belirlemeye çalışıyorlar. Ama dünya böyle gitmiyor. Yani sizin çok refah düzeyinizin iyi olması, sizin toplumunuzun, hayatınızın yeryüzünde huzur ve iyi içine gideceği manasına gelmiyor. Bundan sonra daha da çok bu geçerli. Bunun yerine diğer toplumları da, dünya toplumlarında veya en azından medeniyetinizin içinde olan toplumlarla beraber kendinizi düşünme sorumluluğu var. Dünya toplumlarıyla beraber kendinizi düşünme sorumluluğu var. Ona dikkat çekmek istedim. Yoksa elbette biz hangi ya birçok mesele bizim içinde yaşadığımız toplumla da ilişkili, toplumun genel kurumları da önemli. Bunları dikkate almadan bir insanın var olması, yaşaması mümkün değil zaten.
Evet. Yani. Evet.
Ama efendim devletin doğrudan şu kadar doğur, iki kişi doğur, şu yaşta evlen, işte şöyle yap, böyle yap diye belirlenim ve yönelimlere girmesi doğru değil. Doğru özgürlüğümüzü değil. Alıyor. Yani gençler işte şu yaşta evlenecek, endüstri politikaları, ulus devlet politikaları,
en az üç çocuk yapacak. Evet.
Bunu yönetiyor. Pedagoglar, psikiyatristler, kadın doğum uzmanları da bunun içinde çalışıyorlar. Yani o zaman bizim aile, mahremiyet, doğum gibi en özel alanımızı bizim dışımızdaki yapılar çok yönetirse, belirlerse...
Toplum mühendisliği bu aynı zamanda değil mi
hocam? Toplum mühendisliği olur yani bu, evet.
Evet. Hocam, bütün bunlardan bağımsız olarak da şimdi tabii makro planda bu bir siyaset, devlet siyaseti olarak değerlendiriyoruz. Evet. Fakat şunu da görmeden geçemeyiz. Yani bunların çünkü doğurduğu bir takım sonuçlar var. Mesela işte şehirleşme, kendi ülkemiz evet. özelinde baktığımız zaman eğitim seviyesinin artması, kadının iş hayatına katılımının gerçekten hani doğurganlığı azalttığını da görüyoruz. Evet. Bu mesele yani nüfus politikaları belki devletlerin bir toplum mühendisliği siyasetine alet de edilebiliyor ama başka sonuçları da yok mu? Mesela kadının annelik rolünün zayıflaması, işte kadınların iş gücüne çokça katılmaya başlaması, bir nevi evet. erkekleşmeleri, evet. işte şehirleşmenin getirdiği işte farklı kaygılar, bireyselleşmenin artması, artık çocuğun bir yük olarak görünmesi, sanki altında böyle farklı sonuçları da ihtiva eden evet. bir mesele değil mi hocam?
Çok
bundan,
doğru.
Bundan başka hangi sonuçları yani çıkarabiliriz?
Bu çok doğru yani bir defa kadın olma rolünden kaçıyor, erkek baba olma rolünden kaçıyor. Yani evin dışında çalışmak daha önemseniyor, tüketmek daha fazla önemseniyor. Kocasına hizmet etmek, patronuna hizmet etmek, kocasına hizmet etmekten daha üstün bir değer olarak algılanıyor. Bu sanayi üretim tarzı, kapitalist üretim tarzı aile yapımızı, doğurganlık durumumuzu ciddi anlamda sarsıyor, parçalıyor, değiştiriyor. Bizim bunu sorgulamamız, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Yani hakikaten neden biz başka rolleri baba olma rolünden, anne olma rolünden daha önemli görüyoruz. Ve onlar insanları mutlu ediyor mu gerçekten? Yapılan araştırmalara, çalışmalara bakıyoruz. Ama sürekli ciddi bir pompalama var. Yani bir propaganda var. kadın özgürlüğünü dışarıdan çalışarak kazanır. İşte kocasına bir su götürmek bile eşitsizlik olarak tanımlanmaya başlanıyor. Çocuk doğurmak bir yük olarak değerlendiriliyor. Bir yandan yani gittikçe işte kullandığımız elbiseler, arabalar, evler zenginleşiyor. Daha fazla para harcıyoruz ama öte yandan işte bir çocuğun gideri şu kadardır, bu kadardır diye hesaplar yapıyoruz. Bu bizim iyi olmayan bir gidişimiz. Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Nasıl ki hani vatan bölünmez diyoruz, aslında aile bölünmez dememiz gerekiyor. Aile varlığını
güzel hocam.
Korumamız gerekir.
Evet.
Anne, baba, çocuk, aileyi besleyen komşuluk ilişkileri, akrabalık, bunları geliştirmemiz, bunları canlandırmamız, bunlar üzerine düşünmemiz gerekir. Nasıl bunları gerçekleştirebiliriz diye kafa yormamız gerekiyor.
Yani aslında dert edilmesi gereken bu dönüşümler değil mi hocam?
Evet.
Yani kadın rolündeki
evet.
Bu dönüşüm ve değişim.
Ya kadın neden kısırlaşıyor? Yani kısırlaşma da biyolojik olarak gittikçe çoğalan bir şey. Yani eskiden bu kadar kısırlık yoktu. Hem büyük bu anlamda kısırlık var, hem de sosyolojik anlamda bir kısırlık var.
Evet.
Kadın doğurmak istemiyor. Erkek çocuk
sahibi olmak istemiyor. Yük görülüyor.
Eğitim sistemimiz işte 28-30 yaşına kadar devam ediyor. İş sahibi olup işte yok güzel mobilyalar alacak, yok ev kuracak. Ondan sonra buyurun evlenelim. Yani hayatın en dinamik dönemi geçiyor. En ne bileyim yani karşı cinse duyduğun ilgi konusunda da aynı şey söz konusu.
Olgunlaşma yaşı yükseliyor hocam.
Yükseliyor.
O da ayrı bir sorun Türkiye'de. Yani bakıyorsunuz. Evlenme yaşı gitgide üst yaşlara çıkıyor.
Az çocuk olmasının bir nedeni de budur. Yani daha 20 yaşında evlenen bir insan düşün, yani fazla çocuk yapma imkanı var zaman aralığı olarak düşündüğümüzde, ama 30 yaştan sonra evlenen birisinin daha az çocuk yapma durumu var söz konusu. 8 saat sabahtan akşama kadar çalışan bir kadının çocuk bakma imkanı zor. Ama yarım gün çalışan bir kadın çocuk bakma imkanı daha fazla. O nedenle öteden beri diyorduk kadınlara işte yarım gün çalışma imkanı verilsin. Şimdi hükümet böyle bir düzenleme yapıyor. Çok iyi bir şey, başlangıç bu bence. Özellikle çocuklarını yetiştirecek kadınlar belli bir yaşa kadar yarım gün çalışması, part time çalışma imkanlarına sahip olmaları çok önemli, çok büyük bir atılım yani hakikaten. Bu
erken emeklilik haklarının sağlanması.
Hükümete teşekkür etmek lazım.
Doğru hocam. Yani
büyük
çok çocuklu annelerin özellikle o çalışma hayatlarını kısaltmak, işte bir
evet.
takım izinler, doğum izinlerinin,
evet.
doğum öncesi
yani
ya da
orada da biz erkekler
sağlanması.
Yükünü alalım. Yani bizim maaşlarımızdan, vergilerimizden kadınlara aktarılsın. Yarım gün çalışma konusunda kadınlara daha esnek davranılsın. İsteyen kadına tabii. İstemeyene de zorla yarım gün çalış diyecek halimiz yok tabii.
Evet. Yani asıl hocam dert edinilmesi gereken o zaman bu. Yani nüfus için dur emri veren, işte
değil.
Belli bir süre sonra devam emri veren devlet
evet.
politikalarından ziyade
evet, evet,
kadının aynen. toplumdaki merkezini ya da rolünü daha da arttıran, kadınca haklar sağlayan, onun daha çok böyle çocuk yetiştirmesine, İşte çocuk yetiştirmesini teşvik eden,
imkan sağlayan, zaman sağlayan
yani politikaların geliştirilmesi
evet,
daha önemli o zaman.
Yani bu kadın evin içinde çalışmaya çalışan kadın denmiyor mesela. Ev içi çalışma, ev dışı çalışma gibi ifadeler kullanmamız gerekiyor.
Evet.
Yani ev hanımı böyle çok şey algılanıyor sanki. Yani.
Pasif, kimliksiz.
Evet,
evet. Evet.
Yani bu dünya görüşü, bu kadını böyle doğurgan olan, anne olan, evde merkezi role sahip olan kadını pasif, işte dışlanan, bir şey sahibi olmayan, özgürlüğünü kullanmayan bir kadın olarak görme algılayıştan vazgeçmemiz gerekir. Bakın bir gazetenin 2012 yılında modern kadınla ilgili çok enteresan bir şey vardı, tanımlaması vardı. İşte restoranta gitme, kuaföre gitme, tatile çıkma.
Şu markalı çantaları kullanma.
Gitme. Evet. Bunları ölçü olarak alıyor kadının kadın olmasını.
Evet, evet.
Bu dünya görüşü, bu dediğimiz doğurganlık siyasetini de nüfusun çoğalmasına ciddi anlamda etkiliyor.
Çocuk ayak bağı olur öyle bir hayattan.
Tabii hocam. Yani sürekli bunların peşinde olan, bunu dünya görüşünün temeline koyan bir kadın anlayışını bu topluma yerleştirirsek doğurmak istemez. Çocuk bakmak istemez. Yani o zaman da tabii ki nüfus azalır. yani tabiatıyla.
Evet. Hocam teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kırk Ambar programımızın bu bölümünde doğurganlık siyasetinin manasızlığı üzerinde durduk. Devletin nüfus artışı için devam emrini veren politikalarından ziyade kadının rolünü güçlendirecek, annelik rolünü güçlendirecek politikalar üretmesinin nüfus siyaseti açısından daha etkili ve verimli olacağı sonucuna da ulaşmış bulunuyoruz. Son günlerde yine gündemimize düşen kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarını kapsayan toplum ve şiddet başlığını ele alacağız. Hocam gün geçmiyor ki yani işte kocası ya da yakınları tarafından dayak atılmış, işte darp edilmiş, hatta öldürülmüş kadın haberleri duyulmasın. Neredeyse her gün böyle bir haberle karşılaşıyoruz. Hatta son yapılan bir araştırmaya göre 2013 yılında yaklaşık 842 kadının bir şekilde yakınları tarafından öldürüldüğü istatistiği var. Gerçekten büyük bir rakam. Tabii bütün bu öldürülme cinayet olayları basına, medyaya yansımıyor. Hepsini duymuyoruz. Fakat bu rakam gerçekten büyük bir rakam. Tabii üzülüyoruz. Bir taraftan bu şiddeti uygulayanların %99'u erkek. Biz de erkekler olarak bir nevi bize emanet edilmiş, korunması bize terk edilmiş kadınların işte o masum gül yüzlerinin tanınmayacak şekilde morartılması, dayak atılması hepimizin içini acıtıyor gerçekten. Birazcık insafı olan, merhameti olan, şefkati olan bir insanın bu manzaralar karşısında yüreğinin ürpermemesi, içinin acımaması da mümkün değil.
Evet.
Tabii şiddeti de bir tanımlamak gerekiyor hocam. Genelde sosyologların da sizlerin de işte tanımı işte bir bireye, kişiye ya da topluma.
Evet.
Çünkü bazen toplumsal olarak da bunlar olabiliyor. Fiziksel ve ruhsal acı vermek diye tanımlanıyor. İşte eziyet niyetiyle yapılan yıkıcı, yok edici, saldırgan davranışların hepsi şiddet olarak tanımlanıyor. Şiddet adı üzerinde hani böyle bir kontrolsüz, aşırı, birdenbire, çoğu zaman amaçsız yapılan eylemler. Tabii bizim ilk aklımıza gelen şunlar hocam, özellikle birey olarak bazında baktığımız zaman, çünkü bazen bir devlet şiddetinden falan da bahsediliyor bu toplu evet. gösterilerde falan. Bizim konumuz o değil şu anda. Genelde bu şiddeti sergileyenlerde bir ahlak ve eğitim yetersizliğinin, yoksulluğun, ilaç kullanımının, parçalanmış aile veya bozuk aile ilişkilerinin, açgözlülüğün, işsizliğin, arkadaş grubu baskısının, kötü çevre şartlarının, intikam duygusunun etkili olduğunu biliyoruz. Yani şiddet evet. dendiği zaman bütün bunlar aklımıza geliyor. Tabii bununla ilgili devletin işte bir bakanlığı var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı var. Onlar bir takım tedbirler almaya çalışıyorlar. Evet. Bir takım kanunlar, yönetmelikler çıkarılmaya çalışılıyor, ediliyor. Tabii bir taraftan da günümüz şartlarının, işte şehir şartlarının, modern hayatın insanları açgözlü hale getirdiğini, hırsların arttığını da biliyoruz. Bu manada hocam sosyolojik olarak bu şiddetin sebeplerini neler olarak tespit edebiliriz evet. acaba?
Yani aslında tabii siz bunları saydınız bir yönüyle. Yani toplumun çok hızlı değiştiği dönemlerde, toplumun kendi bir takım geleneksel inanışlarından, toplumun kendisini sıkışık hissettiği, çaresiz kaldığı durumlarda şiddet eğilimleri artar. Yani Türkiye toplumuna da baktığımız zaman yoğun bir hareketlilik dönemini yaşıyor. Hareketlilik demek sürekli bir yerden kopmak, başka bir yere doğru gitmek. Orada değerler de anomileşiyor, değerler de görelileşiyor, değerler üzerinde de insanlar kendi kimliklerinden savrulmaya başlıyorlar. Bu savrulmalar belli normlardan uzaklaşmayı getiriyor. Doğruyu doğru olarak algılamak, kötüyü kötü olarak algılamak tutumlarından uzaklaşmaya başlıyor insanlar. Yoğun hareketlilik aynı zamanda insanların daha fazla performans ortaya koymasını gerektiriyor. Şehirlerde tutunmak, iş sahibi olmak, saygın bir insan olmak, yeni bir çevreyle bütünleşmek. Bütün bunlar zaman alıyor. Bütün bunlar üstün bir performans ortaya koymayı gerektiriyor. Bu da zaman zaman insanları zorlayan bir şey. Bedeni zorlayan bir şey, ruhu zorlayan bir şey. Bu zorlamalar kimi kez insanları refleks davranışlara yöneltiyor. Kimi kez işte linç eylemlerine yöneltebiliyor. Bu linç eylemleri zaman zaman Türkiye'de görülüyor. Bazen etnik nedenlerle, bazen cinsiyet nedenleriyle, linç eylemleriyle karşılaşıyoruz. Bunlar da kitlesel şiddet eylemleri oluyor. Daha aileyle bağlantılı olarak da ortaya çıkan şiddet eylemleri sosyolojiyle bakarsak, Türk ailesinin yaşadığı yine bu toplumsal durumlarla bağlantılı olarak değerlendirmek lazım. Türk ailesi ciddi bir biçimde yeniden yapılanıyor. Değişiyor. Hem bir açıdan modernleşiyor. Modernleşirken geleneksel değerleri var. Onları da beraber taşımak istiyor. Modern değerlerle namus arasındaki mesafenin mesela açılması, bundan kaynaklanan işte töre cinayetleri ortaya çıkıyor. Kadınların yeni şehir ortamlarındaki rolleri erkekler tarafından zaman zaman benimsenmemesi, farklı kaygılarla algılanması, erkeklerin işsizlik ve diğer durumlardan dolayı fazla zorlanmaları. Bunlar aslında Türkiye'nin sosyolojik özgünlüğüyle ilgili olan durumlardır ve bir takım şiddet olaylarını üretmede etkili oluyor. Medya kültürü Türkiye'de yine aynı şekilde sürekli bizim tansiyonumuzu yükselten bir medya kültürü var. Yani aklımız yerine reflekslerimize hitap eden, reflekslerimizi canlı tutan, reflekslerimizin çoğu da şeydir, hayvanidir yani insanların refleksleri. Evet. Sorunları çözmek için akla değil de başka duygulara başvurmaya yöneltir bizi. Şiddete yöneltir bizi. Akıl dışı davranmak bu demektir. Medya sürekli özellikle filmlerde, dizi filmlerde, bu internet kültüründe, oyunlar vesaire, bunlarda çok yoğun bir şiddet kültürüyle karşılaşıyoruz maalesef.
Hocam ilginçtir. Yani namus haberlerinin namusu bile yok yani medyada.
Evet.
Bu böyle bir olay, bir kadına şiddet olayı ya da işte böyle bir tecavüz olayı bile istismarla veriliyor. Çok ilginçtir. Evet. Yani istismarla veriliyor. Bakıyorsunuz bir tecavüz olayını içinizi acıtarak okurken bir internet sitesinde hemen onun yanında işte orada bir güzeller galerisi, işte evet, dünyanın en çok arzulanan kadınları tarzında, evet, böyle haberler de görüyorsunuz. Yani bir taraftan insanın nefsini böyle bir temayüle zorlayan bir haber, bir tarafta da işte bunun acısını veren bir haber. Yani medya bu konuda gerçekten çok samimiyetsiz haberler yapıyor hocam.
Yani işte bugün gazetelere de yansımış bir televizyon kanalı, ismini vermeyelim, hapisten yeni çıkmış ve iki kişi katletmiş olan birisini televizyona çıkarıyor ve evlilik programından lanse ediyor. Ve daha sonra farkına varıyorlar bunun. O nedenle bu ya haber verme akışı da bile yoğun bir şey var. Tansiyonu yükseltme var. Propaganda ve kışkırtma dili çok yoğun bir biçimde kullanılıyor. Bu yoğun bir kışkırtma dili altında insanlar akıl dışı davranışlarına daha fazla yönelebiliyorlar.
Evet. Hocam şimdi...
Ama belki müsaadenizle bir de şunu söylemek lazım. Hakikaten bu kadınları öldüren erkeklerin ciddi anlamda cezalandırılması ve cezası bırakılmaması gerekiyor. Bunu net olarak bu söylemek lazım. Fakat başka bir yön de var. Çocukları dövme, çocuklara şiddet uygulama konusunda kadınları da ciddi şeyleri var. Sorumluluğu var. Kendi çocuklarını eğitirken şiddetle eğitirlerse o erkekler yarın büyür ve diğer kadınlara bu şiddetleri uygular.
Doğru hocam.
Türkiye'de de yoğun bir şey
çok
bu.
Çok yoğun hocam. Evet. Hatta yapılan bir araştırmada hocam, bu eşini döven erkeklerin çocukluklarında benzer olaylara tanık olduklarına, evet, çokça da rastlanmış. Yani bu psikologların da bir tespiti. Çünkü onlarla konuşuyorlar bu tür cinayetlerden sonra. Hem mağdurla hem mağdur edenle yapılan konuşmalarda bu çok ortaya çıkan bir şey. Mesela yine bu şiddete başvuran erkeklerin birçoğunun işte güçsüzlük, yetersizlik, yani halbuki tam tersi gözüküyor. Yani o güçten, bir yetkinlikten dolayı bunu gerçekleştirdiği imajı oluşuyor ama hepsinde bir güçsüzlük, yetersizlik duygularını yenme, bir öz saygıyı koruma çabası da tespit edilmiş hocam.
Evet.
Gerçekten bu dediğiniz konu çok önemli. Yani biz aslında hani kişinin küçüklüğü büyüklüğünün babasıdır diyorlar çocuklar için. O çocuklara annelerin bizim bir de böyle katı bir terbiye etme, aşırı böyle bir mükemmelleştirme tarzımız da var. Evet. Bunun böyle bir yönü de var değil mi hocam? Eğitim sistemimiz de bir gözden geçirmemiz lazım.
Yani bizim mesela lisede biz eğitim alırken sıra dayağı vardı yani. Dolayısıyla bu sorunlardan hemen kurtulmamız kolay bir şey değil. Yani bizim kuşak eğitim alırken dayak yiyerek eğitim aldı yani. Lise son sınıfta bizim hoca sınıfta gürültü oldu diye sopayı getirdi.
Ya delikanlı çocuklara yapılıyor evet, bu bir de yani.
Evet, yani Elazığ gibi bir yer yani, dağ başında falan da değil yani, şehir evet. merkezinde olan bir lisede. Dolayısıyla ama bugün Allah'a şükür bunlar yok mesela. Dolayısıyla Türkiye ciddi anlamda bir ilerleme de sağlıyor. Bu kuşakların değişmesiyle yeni bir kültürün benimsenmesi, sorunlarımızı şiddetle değil de konuşarak, ikna ederek, muhatap alarak, düşünerek çözme yollarını geliştirdikçe dayak, şiddet de Türkiye'de azalacak. İnsanlar daha medeni bir biçimde sorunlarını çözme yoluna yönelecekler. Şiddet de tabii işte bu Türkiye'nin tansiyonunun yüksek olması, terör olaylarını yaşaması. Bunlar da yani 30 yıldır Türkiye terör olaylarını yaşıyor yani. Büyük toplum bunun içinde hayata bakıyor.
Ya bir bunalım bu içinde yaşıyoruz
etkili,
aynı
tabii
zamanda.
Tabii yani bu bile etkili bu şiddet olaylarının.
Yani şiddetle bir şeylerin çözülebileceğini, neticeye ulaşılabileceğini lanse eden bir ortam da var.
Bir ortam var. Bir diğer sorun da erkeklerin kendi içinde dayanışması. Yani kadınlara uygulanan şiddet konusunda bir ittifak sanki var. Bir dayanışma var gibi, bunu normal görme var, bunu yadsımama var. Dolayısıyla veya kadınlara yönelik yapılan haksızlıklar konusunda bu konuda da bilinçlenmemiz, bu konuda da hak olan, doğru olan, ahlaki olanın yanında yer almamız, kadın erkek ayrımını yapmadan, kendimiz kendi cinsiyet kimliklerimize mahkum etmeden düşünmemiz, hareket etmemiz lazım.
Yani erkek saldırganlığını onaylayan bir yapımız da var bizim.
Bir geleneğimiz var.
Yani
evet.
İşte kocadır, döver, işte erkektir, ne yapsa yeridir tarzında. Hani böyle bazen şeye de sirayet etmiş. Böyle toplumsal dokumuza da sirayet etmiş.
Bunu kadınlar da, bak somut örnek
kadınlar
vereyim.
Kadınlar da bunu içselleştirmiş
kesinlikle
durumda.
Kesinlikle 2001 yılında İstanbul'da adını söylemeyeyim bir polis meslek yüksekokuluna ders veriyordum. O gün yani o tarihte İbrahim Tatlıses daha önce eşi olan birisi sahneye çıkıp dans ettiği için vurdu silahla.
Vurdurdu.
Vurdurdu evet. Pardon. Ben de o polis yüksekokulunda çalışıyorum. Bir polis hanımefendi dedi ki İbrahim Tatlıses çok iyi yapmış. Çok doğru hareket etmiş. Sen bir annesin, ne işin var burada? Şimdi böyle bir kültürümüz var. Doğru, bir annenin çıkıp böyle hareket etmemesi lazım. Fakat onun cezalandırılması bu şiddetle olmamalı. Yani bir defa kanunlar var, devlet var, hukuk var. Ya bunun cezası neyse onlar vermeli. Veya değerlerimiz, inançlarımız, geleneklerimiz varsa sosyal dışlamayla, sosyal ayıplama dediğimiz yöntemle bunlar hareket edilir. Bir biçimde zaten en büyük ceza budur yani. İnsan aslında fiziki cezadan çok sosyal dışlanmayla en büyük cezayı alabilir. O nedenle bu yani bir polis bile böyle düşünüyorsa bu toplumun genel yapısında bu tür düşünceler yaygın. O nedenle sadece erkekler değil kadınlarda da onaylayıcı bir tutum var bu konuda.
Evet herhalde hocam erkekler açısından da kadınlara bu merhamet ve şefkat hislerini uyandırıcı, onları daha çok böyle koruyucu, kollayıcı bir emanet olarak alma olgusunu yerleştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hocam birazdan birkaç bununla ilgili yapılmış araştırmadan oranlar da vermek istiyorum. Çok girift de bir mesele. Yani bakıyorsunuz ya işte eskiden bundan belki bir 20 yıl önce ya bu tür bir şiddet ancak işte Türkiye'de kırsal bölgelerde uygulanabilirdi. Uygulanır ya işte bu köyde olur denen bir şeyi bakıyorsunuz şehrin ortasında da oluyor. Tabii. Ya da işte eğitim görmüş insanlar da bu şiddete maruz kalabiliyor ya da şiddet uygulayıcısı olabiliyor. Yani çok ilginç şeyler var. Yani tamamen bir terbiye ve merhamet terbiyesine sanki gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam mesela eşinden dayak yiyen kadınların yarısı bu durumdan yapılan bir araştırmaya göre bu durumdan daha önce hiç kimseye bahsetmediklerini ifade etmişler ki hani zaten bu yaralayıcı bir şey yani. Evet. Demek ki bunu en yakın ailesiyle, annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle bile paylaşmıyor ki bunun bu daha büyük bir travmaya da sebep olur. Kesinlikle. Yani hep içine atıyor. Daha sonra işte o da bu haberleri de okuyoruz işte. Uykusunda kocasının bilmem boğazını kesti diyor.
Ruh sağlığını kaybediyor.
Ruh sağlığını kaybediyor. Yine ilginçtir hocam. Kendileri tanışıp anlaşarak ailelerin onayıyla evlenenlerin %28'i, görücü usulüyle evlenenlerin %37'si en az bir kez fiziksel şiddete maruz kalmaktayken bu oran kendileri tanışıp anlaşarak ancak ailelerinin onayı olmayan evliliklerde %49'a çıkıyor. Yani bir şekilde kendileri anlaşmışlar fakat ailelerin onayı yok. %49'a çıkıyor. Yani dolayısıyla hani o çevreyle, aileyle birlikte, büyüklerin de gözetimi altında yaşanılan bir evlilik, aile ortamı biraz daha böyle koruyucu, kollayıcı oluyor. Belki daha çok utanılan, daha çok hesap verilen aileler, böyle aileler hocam. Öğrenim düzeyi arttıkça fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen kadınların sayısının azaldığı yine tespit edilmiş. Okuma yazma bilmeyen kadınlar arasında en az bir kez dayak yediğini söyleyenlerin oranı %43 iken yüksek öğrenim görmüş kadınlar arasında bu oran %12. Fakat burada şunu da görmek lazım. Bu rakamları yorumlarken hani yüksek öğrenim görmüş bir kadının şiddeti anlatmak konusunda da ketum davranacağını da bilmek lazım. Yani daha böyle saklayacaktır böyle bir şeyi. İlginç bir şey daha var hocam. Mesela kadınların aileye kocalarından daha çok gelir getirmesi dayak riskini en az iki misli arttırıyormuş. Böyle bir şey de var. Yani kadın eğer kocasından daha çok para kazanıyorsa aile bu, ekonomisine katkısı var. Yani bu
orada bunlar, şöyle bir şey var. Yani mesela eğer eşitlik düşüncesine inanıyorsanız kadının da kazanması, erkeğin de kazanması, birlikte kazanması, birlikte harcaması çok doğal bir şey. Bu teorik olarak böyle olmakla beraber bizim toplumumuzun kültürel kodlarında şu var. Evin geçimini sağlamak erkeğe aittir. Dolayısıyla bizim kadınlarımız üniversite mezunu olsa, çalışıp çok para da kazansalar bu düşünceye sahipler bunu sürdürüyorlar ve paraları konusunda sürekli böyle konuşuyorlar.
Evet.
Bunlar da erkeklerin tepkisine yol açıyor.
Acaba bu hocam...
Burada bir şey çıkıyor. Evet, bir cedelleşme, bir çatışma çıkıyor.
Ya sanki hocam o kadınla erkeğin hani o genetik kodlarıyla da çok oynanıyor değil mi? Yani bu programın ilk bölümünde de hani
yani
konuştuk
ya hocam. Yani
bir kadın
fıtratı, kadın ontolojisi dediğimiz bir şey var. Yani aslında o kadın metafiziğini, kadın ontolojisini dikkate almak gerekiyor. Sosyologlar bunu dikkate almıyor açıkçası. Diyorlar ki her şey doğduktan sonra aldığın kültüre göre şekillenir. Dolayısıyla o kültürde eşitlik düşüncesi vermişseniz eşit olarak algılarlar ve böyle gider. Bu doğru değil.
Yani cinsiyet ayrımını tamamen görmezden geliyoruz. Onunla beraber bir
biyolojik
takım özellikleri.
Biyolojik farklılıklar olduğu gibi tutumsal farklılıklar da var. Ve bu farklılıklara binaen rollerin farklılaşmasında olması gerekiyor. İş bölümünün farklılaşmasında olması gerekiyor. İslam düşüncesi ve kültürü bunu dikkate alır. O nedenle kadını daha çok ev oryantasyonlu düşünür. Erkeği de daha çok ev dışı oryantasyonlu düşünür. Aslında 2002 yılında İsviçre'de yapılmış bir araştırma var bu konuda enteresan. Bütün ultra modernlik düzeyine rağmen hala bu ülkede kadınların ev oryantasyonlu düşünmeye devam ettiklerini saptamışlar. Mesela kadınlar daha çok evin temizliğiyle, mobilyasıyla ilgilenirken erkekler daha çok sigorta işleri, arabayla vesaire ilgilendiklerini ortaya koymuşlar. Şimdi modern kültür doğuştan gelen farklılıkları reddettiği için, fıtrat düşüncesini reddettiği için eşitliği temel alıyor ve bu eşitlik temelinde de bu sorunlar yaşanıyor, ortaya çıkıyor. Oysa kadın her zaman yine bir biçimde kendisini evirip çevirebilecek saygın bir otorite, otoriterlik değil, otorite olarak erkeği görmek ister. Bugün Avrupa'da bile kadınların, diyelim işte Türklere daha çok kadınların ilgi duymasının arkasında bu vardır bir biçimde.
Evet. Yani hocam, burada biz tabii şu an konumuz biraz kadınlar mağdur olduğu için, evet, kadınları ön plana çıkarıyoruz. Hani kadının işte bu çalışma hayatına katılması, işte bir takım erkeğin de rollerine de bürünmesi, erkekleştirdiği gibi aslında bizim bir konuşmamız gereken bir mesele de erkekler de kadınlaşmaya da başlıyorlar. Hani o otoritenin çok böyle paylaşılır olması, o yükün, evet, çok paylaşılır olması o erkek imajını da zedeleyen bir şey değil mi hocam?
Tabii işte metroseksüel kavramını kullanıyor sosyologlar. Evet. Yani erkek kadınlara benzemeye başlıyor. Fiziksel görüntü itibariyle de, davranışlar itibariyle de. Ve ondan sonra tabiri caizse yumuşak erkekler problemi, kültürü ortaya çıkıyor bir, evet, açıdan. Tabii kadınlarımız çok büyük yük altında. Yani hem mesela biz muhafazakar kesimi düşündüğümüzde kadınlarımız hem ev işlerini yapıyorlar, çocukla ilgileniyorlar, mutfakla ilgileniyorlar, hem de dışarıdaki hayatla diyelim işte çalışıyorlar, 8 saat çalışıyorlar. Yükleri de fazla oluyor. Fazla. Burada da ciddi anlamda kadınlar bir baskı altında. Orada bizim onlara yardımcı olmamız
doğru
gerekiyor yani.
Evet hocam, son 2 dakikamız. Tabii bu şiddet denildiği zaman bir de çocuklara yöneltilen şiddet var, istismar var hatta. O da gerçekten çok böyle bizim içimizi acıtan, insanlığımızdan utandıran bazen haberlerle karşılaşıyoruz. Bunların önlenmesi hususunda da hani o refleksle siyasilerimiz bile işte ya idam cezası tekrar gelsin tarzında, evet, böyle çıkışlar da oluyor. Bu tür olayların engellenmesinde cezaların arttırılması bir önleme aracı olarak kullanılabilir mi? Yani ceza ve suç önlenmesi arasında gerçekten böyle olumlu bir korelasyon mu vardır hocam? Bunu nasıl değerlendireceğiz?
Aslında bu ceza önemli, kurumların işleyiş biçimi önemli, hukuk düzeni önemli. Bütün bunları bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Cezalar elbette önemli, caydırıcı özelliği olmalı. Verilen cezanın affedilmemesi gerekir. Tecavüz gibi, katletme gibi, çocuk istismarı gibi konularda affın olmaması gerekiyor. Bunu insanların bilmesi lazım. Bununla beraber bu olaylara bakışımız önemli. Hukukçu olarak bakışımız, polis güvenlik birimleri olarak bakışımız, erkekler olarak bakışımız, bu bakışımızın medeni olması, ahlaki olması, vicdani olması lazım. Oysa biz bakıyoruz mesela 2002 olayında, Neçe olayına bakıyoruz. Mardin'de olan işte 13 yaşında bir kızcağız, 26 kişi tecavüz ediyor bunu. 2 kadın tarafından peşkeş çekilmiş. Bu dava sürüyor ve daha sonra bu davanın içinde üst düzey kamu görevlileri var. Ve ondan sonra bu dava Yargıtay'a kadar gidiyor ve davadan bir şey çıkmıyor. Efendim, İşte o kızcağız güya rızasıyla yapmış deniyor.
Herhangi bir psikolojik travma yaşamadı.
diye, evet, rapor veriliyor. Şimdi bakın, 13 yaşındaki bir çocuğun bu konuda karar verme tutumu, psikolojisi nedir? Efendim, hukuka göre reşit olma yaşı. Hukuk düz bakıyor ama hukuk aynı zamanda vicdanla da bakmak zorunda.
Tabii insancıl olmalı.
İnsani olmalı. Temel insan haklarının da ilham almayan bir hukukun bir geçerliliği yok. Bakıyorsun burada kamu görevlileri de, hukuk düzeni de bir bütünlük içinde çalışmış. Sakat bir bakış açısı var burada. O nedenle ceza kadar kurumların bu işleyişi de önemli. Doğru. Bu olaylarla ilişkili olan insanların konumuna, toplumsal prestijine, statüsüne bakılmadan objektif bir biçimde cezalandırılması gerekir.
Kesinlikle öyle. Yani
en hocam, önemli yön bence bu.
Bu yani. Doğru hocam, çok haklısınız. Yani bizim aileden sorumlu devlet bakanımızın sadece çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin demesiyle bu iş hallolmayacak.
Olmuyor yani, bakın üniversite de var bunun içinde. Daha yeni Diyarbakır'da, daha geçen gün Barol'da bir şey oldu. Çocuk istismarları bugün çok gündeme geliyor. Bir gösteride bulundular, haklı. 23 Nisan 2013 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla ilgili bir rapor var. Raporu Dicle Üniversitesi'deki akademisyenler hazırlıyor ve bu raporda 13 yaşındaki bir çocuk tecavüze uğramasına rağmen bedensel ve ruhsal sağlığında bir problem olmadığı yönünde onay veriliyor. Akademiyanın da burada suçu var.
Suçu yani. Var, evet, evet.
Yani biz akademisyenler, hukukçular, güvenlik birimleri, kurumlar bu konuda suçluyuz. Kendi üzerimizde düşünmemiz gerekir. Ve bunun üzerinde siyasi erk ciddi anlamda önlemler almalı, sorgulamalı. Kim bu, yani 13 yaşındaki bir çocuk tecavüze uğramışsa nasıl ruh sağlığı bozulmaz? Yani bunu sorgulaması gerekir.
Doğru, yani. Doğru hocam. Hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Kırk Ambar programında doğurganlık siyasetinin manasızlığı konusunu konuştuk ilk bölümde. Bu bölümümüzde toplum ve şiddet meselesini ele aldık. Haftaya başka konularla karşınızda olmayı ümit ediyoruz efendim. Hoşça kalın.